Amnon Davut'un oğlu Avşalom tarafından öldürülür. Bu noktada fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama işte o gün geldi. Avşalom Amnon'u öldürdü. Avşalom harekete geçmeden önce 2 yıl bekledi. Kralın oğullarını koyun kırpma zamanıyla bağlantılı bir ziyafete çağırdı. Avşalom öc alma isteğini hiçbir şekilde belli etmemiş olduğu için Davut Amnon'un gidip partiye katılmasına izin verdi. 2. Samuel 13. bölüm 28. ayette Avşalom hizmetkarlarına şöyle buyurdu. Dinleyin, Amnon'un şaraptan iyice keyiflendiği anı bekleyin. Size Amnon'u vurun dediğim an onu öldürün. Korkmayın, size buyruğu ben veriyorum. Güçlü ve yürekli olun. Amnon'un yüreği şaraptan iyice keyiflendiğinde Avşalom onu öldürttü. Davut'a gelen ilk mesaj bütün oğullarının öldüğüydü. Sonra Yonadav ona sadece Amnon'un öldürüldüğünü söyledi. 2. Samuel 13. bölüm 33 ila 35. ayetler arasında onun için ey efendim kral, bütün oğullarının öldüğü haberini dikkate alma. Çünkü yalnız Amnon öldü. Bu arada Avşalom kaçtı. Nöbetçi tepenin yamacındaki batı yolundan büyük bir kalabalığın geldiğini gördü. Yonadav krala işte oğulların geliyor. Kulunun dediği gibi oldu dedi. Avşalom Amnon'un öldürülmesini sağladığından kaçması gerekmektedir. 2. Samuel 13. bölüm 36 ve 37. ayetlerde ise o konuşmasını bitirir bitirmez kralın oğulları oraya varıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Kral ve görevlileri de acı acı ağladılar. Avşalom, Geşur kralı Ammihud oğlu Talmay'ın yanına kaçtı. Davut ise oğlu Amnon için sürekli yas tutuyordu. Avşalom'un annesi Geşur kralının çocuklarından birisiydi ve Avşalom'un onun yanına kaçmasının nedenlerinden birisi de buydu. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi Davut bu yabancı kadınla evlenerek bir hata yapmıştı. Bu kadınla diyardan uzaklaştığında ve imanda zayıfladığında evlendiğini hatırlayınız. Bu kadın krala 2 tane çok güzel çocuk doğurmuştu. Bunlardan birisi Avşalom, diğeri Tamar'dı. Belli ki Davut bir putperestin bir bedevinin oğlu olan bu zabdedilmesi zor çocuğu disipline sokamamıştı. Amnon günah işlediğinde Davut durum hakkında hiçbir şey yapmadığından Avşalom bir bakıma yaptığında haklı görünmektedir. 2. Samuel 13. bölüm 38 ve 39. ayetlerde Geşur'a kaçan Avşalom orada 3 yıl kaldı. Kral Davut Avşalom'un yanına gitmeyi çok istiyordu çünkü Amnon'un ölümü konusunda avuntu bulmuştu diyor. Avşalom Amnon'u öldürttükten sonra kaçtı. Davut onu geri getirmek istedi ama bunu yapmadı. Davut onun yasını tuttu. Bütün yaptığı bu kadardı. Onun için yas tuttu ve dönmesini arzu etti. Ben Avşalom'un bütün diğer oğullarından daha çok Davut gibi olduğuna inanıyorum. Davut'un kendisinden sonra Avşalom'un tahta geçmesini istediğini sanıyorum. Bu hırsın Avşalom'un içinde olduğunu birlikte göreceğiz. Davut yarım yamalak bir bağışlamayla Avşalom'un geri dönmesine izin veriyor. 2. Samuel 14. bölüm 1 ve 3. ayetlerde Kral Davut'un Avşalom'u özlediğini anlayan Seruya oğlu Yoav birini gönderip Tekoa'da yaşayan bilge bir kadını getirtti. Yoav kadına lütfen yasa bürün dedi. Yas giysilerini giy. Yağ sürme ve ölü için günlerdir yas tutan bir kadın gibi davran. Krala git ve ona söylediklerimi ilet. Sonra kadına neler söyleyeceğini bildirdi. Yoav Tekoa bölgesinde büyümüştü ve bu kadını daha önceden tanıyor olabilirdi. Tekoalı kadın krala gitti. Önünde yüzüstü yere kapanarak ey kral yardım et dedi. Kral neyin var diye sordu. Kadın ben zavallı dul bir kadınım diye yanıtladı. Kocam öldü. Ben kölenin 2 oğlu vardı. İkisi tarlada kavgaya tutuştular. Orada onları ayıracak kimse yoktu. Biri öbürünü vurup öldürdü. Şimdi bütün boy halkı cariyene karşı çıkıp kardeşini öldüreni bize teslim et diyor. Öldürdüğü kardeşinin canına karşılık onu öldürelim. Böylece mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz. İşte geri kalan közümü de söndürecekler. Yeryüzünde kocamın adını sürdürecek soy kalmayacak. 2. Samuel 14. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında böyle yazar. Yoav kadının acıklı öyküsünü Davut'a anlatarak onun duygularıyla oynamasını sağladı. Davut daha önce başka birisini kandırdığı gibi şimdi de kendisi kandırılıyordu. 2. Samuel 14. bölüm 11. ayette kadın öyleyse kral tanrısı Rabbin adına ant içsin de kanın öcünü alacak kişi yıkımı büyütmesin diye karşılık verdi. Yoksa oğlumu yok edecekler. Kral yaşayan Rabbin adıyla derim ki oğlunun saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir dedi. Davut kadının hayali oğlunu bağışlar. Kadın bundan sonra hikayesini Davut ve Avşalom'a uyarlar. 2. Samuel 14. bölüm 13. ayette kadın konuşmasını şöyle sürdürdü. Neden Tanrı'nın halkına karşı böyle bir şey tasarladın? Kral böyle konuşmakla sanki kendini suçlu çıkarıyor. Çünkü sürgüne gönderdiği kişiyi geri getirmedi. Tekoalı dul, Davut'u hayali savcılarının yerine koyuyordu. Davut Avşalom'u işlediği suçtan ötürü cezalandırarak kadının savcılarının onun hayatta kalan oğluna yapacakları şeyi yapmaktaydı. Dul bir anne olarak İsrail halkını temsil ediyordu. Bütün İsrail adına konuştuğunu iddia ediyor ve büyük bir olasılıkta onların duygularını dile getiriyordu. Avşalom halk arasında çok seviliyordu ve büyük bir olasılıkla Amnon'un başına gelenleri hak ettiğini düşünüyorlardı. Sonunda Davut istemeye istemeye de olsa Avşalom'un geri dönmesine izin vermeye razı oldu. 2 Samuel 14. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında bunun üzerine kral Yoav'a istediğini yapacağım dedi. Git genç Avşalom'u geri getir. Yoav yüzüstü yere kapanarak onu kutsadı ve ey efendim kral, bugün benden hoşnut olduğunu biliyorum. Çünkü kulunun isteğini yaptın dedi. Yoav hemen Geşur'a gidip Avşalom'u Yeruşalim'e getirdi. Ne var ki kral Avşalom evine gitsin, yanıma gelmesin diye buyruk verdi. Bu yüzden Avşalom evine gitti, kralı görmedi. Davut'un oğlunu görmeyi istememesi bir talihsizlikti. Bu durum 15. bölümde de gördüğümüz Avşalom'un isyanının tohumlarını atacaktır. Avşalom kötü bir çocuk ama iyi bir politikacıydı. Bunu bir sonraki bölümde göreceğiz. Avşalom'un Yoav'ın kendisine gelmesini sağlamak için onun tarlalarını ateşe vermesi de kişiliği hakkında bir başka resmi gözümüzde oluşturmaktadır. 2 Samuel 14. bölüm 32 ve 33. ayetlerde Avşalom şöyle yanıtladı. Bak, sana buraya gel, seni krala göndereyim diye haber yolladım. Ona şunları söylemeni isteyecektim. Neden Geşur'dan geldim? Orada kalsaydım benim için daha iyi olurdu. Artık kralı görmek istiyorum. Bir suçum varsa beni öldürsün. Bunun üzerine Yoav gidip Avşalom'un söylediklerini krala iletti. Kral Avşalom'u çağırttı. Avşalom kralın yanına gelip önünde yüzüstü yere kapandı. Kral da onu öptü. Avşalom'un oyunu Yoav'ı kendisini babasıyla barışmak üzere ona götürmesini sağlamakta başarılı olmuştu. Davut'un öpücüğü Avşalom'la barıştığının ve onu kralın oğlu konumuna döndürdüğüne bir işaret olduğu halde bu öpücük isteksizce verilmişti. Babasının kendisini hemen ve bütün kalbiyle bağışlamaması içini yiyip bitiriyordu. Tanrı Davut'u yarım yamalak isteksizce bağışlamamıştı. Tanrı peki seni bağışlıyorum ama seninle artık hiç paylaştıkta bulunmayacağım, sana kurtuluşunun sevincini geri vermeyeceğim dememişti. Tanrı bağışladığında tam olarak bağışlar. Sizler ve bana Efesliler 4. bölüm 32. ayette birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın talimatını vermiştir. Tanrı bizleri bağışlamış mıdır? Evet. Öyleyse bizlerin başka insanları nasıl bağışlamamız gerekmektedir? Tanrı'nın bizleri bağışladığı şekilde Davut Avşalom'u bağışlamalıydı. Davut farkına varmadan onun asi olması için gerekenleri yapıyordu. Dostum Tanrımız bağışlayan bir Tanrı'dır. Galatyalılar 6. bölüm 1. ayette bizlere kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın der. Öyle görünüyor ki birçoğumuz bu ayeti doğru dürüst okumuyoruz. Birisi suçüstü yakalanırsa elinize bir balyoz alıp kafasına vurun diyor sanıyoruz. Bağışlama konusunda isteksiziz ve bazen çok çirkin ve eleştiren tutumlarla çok zalim olabiliyoruz. Gerçeğin dile getirilmesinin gerektiği zamanlar vardır ama bağışlanma istendiğinde de derhal verilmelidir. Davut oğlunu Tanrı'nın kendisini bağışladığı gibi bağışlamayarak büyük bir hata yapmıştır. Hayatı boyunca bundan pişmanlık duyacaktır. 2. Samuel 15 ve 16. bölümlerde Avşalom Davut'a karşı isyan eder. Davut büyük günahını işledikten sonra sorunların başına üşüştüğünü fark etti. Aile bireyleri de kendisinin günah işlediği biçimde günah işlediler ve işlediği günahların sonuçları Davut için henüz sona ermemiştir. Tanrı Davut'u gerçekten cezalandırmıştır. Bu bölümde Avşalom'un Davut'a karşı bir isyana önderlik ettiğini görmekteyiz. Avşalom inceden inceye İsrail halkının yüreklerini kendine çekmeye başlamıştır. Avşalom çok yakışıklı bir adamdı. Herhalde birçok bakımdan Davut'a benziyordu. Davut'tan sonra tahta geçmesine kesin gözüyle bakılmaktaydı. Yani Davut kendisinden sonra tahta onun geçmesini istiyordu. Şimdi Avşalom Yeruşalim'e döndüğünden gizliden gizliye Davut'u tahtından indirmek için dolaplar çevirmeye başlamıştı. Bu alçakça bir davranıştı ama Davut ektiğini biçmektedir. Aslında Davut'un Yeruşalim'den kaçmasına neden olacak korkunç bir devrim gerçekleşmek üzeredir. 1. Samuel 15. bölüm 1 ve 2. ayetlerde bundan sonra Avşalom kendisine bir savaş arabası, atlar ve önünde koşacak 50 kişi hazırladı. Sabah erkenden kalkıp kent kapısına giden yolun kenarında dururdu. Davasına baktırmak için krala gelen herkese seslenip "Nerelisin?" diye sorardı. Adam hangi İsrail oymalından geldiğini söylerdi diye yazıyor. Avşalom kentin en işlek kapısının yanında dururdu. İnsanlar şikayetlerini dile getirip adalet bulmak için kapıya geldiklerinde onlara büyük bir sempati göstererek onları dinlerdi. 2. Samuel 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Avşalom ona şöyle derdi. Bak, ileri sürdüğün savlar doğru ve haklı. Ne var ki kral adına seni dinleyecek kimse yok. Sonra konuşmasını şöyle sürdürürdü. Keşke kral beni ülkeye yargıç atasa. Davası ya da sorunu olan herkes bana gelse, ben de ona hakkını versem. Avşalom kötü bir çocuk ama iyi bir politikacıydı. Akıllı ve üçkağıtçı, hilekar ve kurnazdı. Biri önünde yüzüstü yere kapanmak üzere yaklaştın mı, Avşalom elini uzatıp adamı tutar öperdi. Davasına baktırmak için krala gelen İsraillerin hepsine böyle davrandı. Böylelikle İsrail'in gönlünü çeldi diyor 2. Samuel 15. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Avşalom gerçek bir politikacı gibi davranıyor değil mi? Günümüzde birçok insan geldikleri yere böyle seçilirler. El sıkma ve insanların sırtlarını sıvazlamaktan başka hiçbir nitelikleri yoktur. Günümüzde aynı yöntemi kullanan birçok vaiz de ne yazık ki var. Vaaz veremiyorlar, öğretemiyorlar ama insanların sırtlarını sıvazlamakta çok iyiler. Ne yazık ki bizi cezbeden de bu. Tanrı sözünden anladığım kadarıyla Mesih karşıtı da geleceği yere böyle gelecektir. Mesih karşıtı dünyanın en iyi sırt sıvazlayıcısı olacaktır. Avşalom iyi bir sırt sıvazlayıcısıydı. Kapıda durup keşke bir yargıç olsaydım, o zaman sizin için adaleti sağlardım derdi. Böyle bir sözün insanlar için ne kadar çekici geleceğini düşünebiliriz. Avşalom, eğer beni seçerseniz bütün sorunlarınızı çözebilirim. Yurt içinde ve dışındaki bütün sorunları çözebilirim diyordu. Günümüz politikacıları da bizlere aynı şeyi söylemektedirler. Ne yazık ki onları dinliyoruz. Onlara inanıyoruz ve onlara oy veriyoruz. Seçildikten sonra ise hizmet vermiyorlar. Avşalom tabii ki babası Davut'a karşı bir isyan hazırlamaktadır. Davut'un evindeki bu isyan kötü sonuçlar verecektir. 1. Samuel 15. bölüm 7 ve 8. ayetlerde 4 yıl sonra Avşalom krala izin ver de Hebron'a gidip Rabbe adağımı yerine getireyim dedi. Çünkü ben kulun Aram'ın Geşur kentinde yaşarken Rab beni Yeruşalim'e geri getirirse ona Hebron'da tapınacağım diye adak adamıştım diye yazıyor. İsteği biraz garip görünebilir. Sürgündeyken kuzeyde Suriye'de olduğu halde sürgünde yaptığı bir adaktan ötürü güneye Hebron'a gitmeyi istediğini söylemektedir. Ancak Davut onu sorgulamıyor. 2. Samuel 15. bölüm 9 ve 10. ayetlerde kral esenlikle git dedi. Ne var ki Hebron'a giden Avşalom bütün İsrail oymaklarına gizlice ulaklar göndererek şöyle dedi. Boru sesini duyar duymaz Avşalom Hebron'da kral oldu diyeceksiniz. Hebron'un Davut'un egemenliğine başladığı yer olduğunu hatırlarsınız. Hebron'dayken 7 yıl boyunca Yahuda üzerine kral olmuştu. Avşalom belli ki Hebron'a bir adak yerine getirmek için gitmemişti. Oraya isyanı başlatmaya gitmişti. 2. Samuel 15. bölüm 11. ayette Yeruşalim'den çağrılan 200 kişi olup bitenden haberleri olmaksızın iyi niyetle Avşalom'la birlikte gittiler diyor. Yani bu adamlar Avşalom'la birlikte gittiler ama Davut'a karşı bir isyanın hazırlandığını bilmiyorlardı. 2. Samuel 15. bölüm 12. ayette ise Avşalom kurbanları keserken Davut'un danışmanı Gilo'lu Ahitofel'i de Gilo kentinden getirtti. Böylece ayaklanma güç kazandı. Çünkü Avşalom'u izleyen halkın sayısı giderek çoğalıyordu diyor. Bu hız kazanan bir isyandı. Gitgide artıp yandaş bulmayı hızlandırıyor ve çok geçmeden Avşalom'un yanında büyük bir yandaş grubu oluşuyor. Davut'un danışmanı Ahitofel bile bütün bu işlere ortak olmaktadır. Davut olup bitenlerin farkına varmadan önce isyan su yüzüne çıkar. 2. Samuel 15. bölüm 13 ve 14. ayetlerde bir ulak gelip Davut'a İsrailliler Avşalom'a yürekten bağlandı dedi. Bunun üzerine Davut Yeruşalim'de kendisiyle birlikte olan bütün görevlilerine şöyle dedi. Haydi kaçalım. Yoksa Avşalom'dan kaçıp kurtulamayacağız. Hemen gidelim. Yoksa Avşalom ardımızdan çabucak yetişip bizi yıkıma uğratır. Kenti de kılıçtan geçirir. Davut Yeruşalim'den kaçacaktır. Bazılarımız neden kaçtı diye soracaktır. Davut Yeruşalim kentini çok seviyordu. Neden orada kendini savunmadı? Davut'un Tanrı'nın kendisini günahından ötürü cezalandırdığını bildiğinden eminim. Sonra kral Sadok'a Tanrı'nın sandığını kente geri götür dedi. Rab benden hoşnut kalırsa beni geri getirir. Sandığı ve konduğu yeri bana gösterir. Ama senden hoşnut değilim derse işte buradayım. Bana uygun gördüğünü yapsın denilen 2. Samuel 15. bölüm 25 ve 26. ayetlerin ışığında bunun doğru olduğunu biliyorum. Davut kendisine neler olduğunu biliyordu. Yargının Tanrı'dan geldiğini de çok iyi biliyordu. 2. Samuel 13. bölümde Amnon'un Tamar'a karşı bir suç işlediğini hatırlayacaksınız. Gerçekleşen korkunç olaydan ötürü Davut'un şerefi lekelenmişti. Bu skandal Yeruşalim'de gerçekleşmişti. Davut'un ordusuyla birlikte savaşta olması gerekirken Uriya ve Batşeva ile ilgili büyük günahının da Yeruşalim'de gerçekleştiğini hatırlayacaksınız. Davut bu kez Yeruşalim'den ayrılıyor çünkü Tanrı'nın kendisini cezalandırdığını biliyor ve bina edip sevdiği şehrin bir savaş alanına dönüştüğünü görmek istemiyor. 2. Samuel 15. bölüm 30. ayette bizlere Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü. Yalın ayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak dağa çıkıyorlardı denir. Davut Yeruşalim'i çok seviyordu. Yeruşalim'in bir savaş alanı olmasını istemiyordu ancak bu kent asiliği ve günahından ötürü bütün diğer kentlerden daha kötü bir şekilde yıkılacaktı. Davut'un Yeruşalim'den kaçmasının nedenlerinden biri de Avşalom'un üstüne gitmeye hazır olmayışıydı. Bundan sonraki bölümlerde Davut'un kalbinde oğlunun hayatını bağışlamak olduğunu göreceğiz. Oğluna bir zarar gelmesini istemiyordu. Bence Davut Avşalom'u dünyadaki herkesten daha çok seviyordu. Yeruşalim'den ayrılmak Davut'un hayatını çok büyük bir tehlikeye attı ama bu onun için yeni bir şey değildir. Daha önce birçok kereler büyük tehlikeler yaşamıştır. Tanrı ve oğluyla olan ilişkisine kendi hayatına verdiğinden daha büyük bir önem veriyordu. Bütün bunları göz önünde bulundurarak gerçekleşmekte olan isyana bir bakalım. 2. Samuel 15. bölüm 19 ve 20. ayetlerde kral Gatlı İttay'a neden sen de bizimle geliyorsun dedi. Geri dön ve yeni krala kal. Çünkü sen yurdundan sürülmüş bir yabancısın. Daha dün geldin. Bugün nereye gideceğimi kendim bilmezken seni de bizimle birlikte mi dolaştırayım? Kardeşlerinle birlikte geri dön. Tanrı'nın sevgisi ve sadakati üzerinde olsun. İttay Filist'teki Gat'tan biridir. Davut onu daha sonra Yoav ve Avişa ile birlikte komutan yaptığına göre büyük bir olasılıkla kendi ülkesinde de komutandır. Davut'a karşı öyle büyük bir sadakat beslemektedir ki bütün ailesini yanına alarak Davut'la birlikte sürgüne gitmekte ısrar eder. 2. Samuel 15. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında ama İttay şöyle yanıtladı. Efendim kral, yaşayan Rabbin adıyla ve yaşamın hakkı için derim ki ister yaşam ister ölüm için olsun sen neredeysen kulun ben de orada olacağım. Davut İttay'a yürü geç dedi. Böylece Gatlı İttay yanındaki bütün adamları ve çocuklarıyla birlikte geçti. Halk geçerken bütün yöre halkı hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kral Kidron vadisini geçti. Halk da kırlara doğru ilerledi. Davut'un birçok sadık izleyicisi vardır. Onun için hayatlarını feda etmeye hazır birçok adamı vardı. Tanrı'nın antlaşma sandığı Yeruşalim'e geri dönüyor. 2. Samuel 15. bölüm 24 ve 25. ayetlerde kahin Sadok'la Tanrı'nın antlaşma sandığını taşıyan Leviller de oradaydı. Tanrı'nın sandığını yere koydular. Bütün halk kentten çıkana dek Aviyatar sunular sundu. Sonra kral Sadok'a Tanrı'nın sandığını kente geri götür dedi. Rab benden hoşnut kalırsa beni geri getirir. Sandığı ve konduğu yeri bana gösterir. Davut Tanrı'nın antlaşma sandığını ait olduğu yer olan Yeruşalim'e geri yollamıştı. Kendi başına gelenlerin Tanrı'nın yargısı olduğunu anlamıştı. Şehri terk edip Zeytin Dağı'na giderken ağlıyordu. 2. Samuel 15. bölüm 31. ayette ise o sırada biri Davut'a Ahitofel Avşalom'dan yana olan suikastçilerin arasında diye bildirdi. Bunun üzerine Davut, Ya Rab, Ahitofel'in öğüdünü boşa çıkar diye dua etti. Ahitofel Davut'un çok saygı gören bir danışmanıydı. Avşalom'un tarafına geçince Davut onun Avşalom'a verdiği öğütlerin akılsızca olması için dua etti. Ve Tanrı da onun bu duasını yerine getirdi. Davut'un Avşalom üzerine yargı gelmesini istemediğine dikkat edin. Ve şimdi Huşay geri yollanır. 2. Samuel 15. bölüm 32 ve 33. ayetlerde Davut Tanrı'ya tapılan tepenin doruğuna varınca arklı Huşay giysisi yırtılmış, başı toz toprak içinde onu karşıladı. Davut ona benimle birlikte gelirsen bana yük olursun dedi. Belki de Huşay yaşlıydı ve bakıma ihtiyacı vardı. 2. Samuel 15. bölüm 34 ila 37. ayetler arasında ise ama kente döner ve Avşolom'a ey kral senin kulun olacağım. Geçmişte babana nasıl kulluk ettiysem şimdi de sana öyle kulluk edeceğim dersen Ahitofel'in öğüdünü benim için boşa çıkarırsın. Kahin Sadok ile kahin Aviyatar orada seninle birlikte olacaklar. Kralın sarayında duyduğun her şeyi onlara bildir. Sadok oğlu Ahimaaz ile Aviyatar oğlu Yonatan da oradalar. Bütün duyduklarınızı onların aracılığıyla bana iletebilirsiniz. Böylece Davut'un dostu Huşay Yeruşalim'e gitti. Tam o sırada Avşolom da kente giriyordu, diyor. Davut, Ahitofel'in Avşolom'un tarafına geçtiğini duyunca şimdi çok tehlikeli bir düşman olan bu adamın öğütlerini boşa çıkartmak için Huşay'ı Avşolom'a yolladı. Huşay Davut'un arkadaşıydı ve onun için casusluk yapmayı göze alabilirdi. Şimdi ise Mefiboşet'in hizmetkarı Siva'nın Davut'u kandırdığını görüyoruz. 2. Samuel 16. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Davut tepenin doruğunu biraz geçince Mefiboşet'in hizmetkarı Siva palan vurulmuş ve üzerlerine 200 ekmek, 100 salkım kuru üzüm, 100 tane taze meyve ve bir tulum şarap yüklü iki eşekle onu karşıladı. Kral Siva'ya bunları niçin getirdin diye sordu. Siva, eşekler kral ailesinin binmesi, ekmekle taze meyve hizmetkarların yemesi, şarapsa kırda yorgun düşenlerin içmesi için diye yanıtladı. Mefiboşet'in Yonatan'ın sakat oğlu olduğunu hatırlayacaksınız. Davut, Yonatan'a olan büyük sevgisinden ötürü Mefiboşet'e bakıyordu. Mefiboşet'in hizmetkarlarından biri olan Siva, Davut'un evindeki iç çekişmenin Saul'ün evinin tahta geçmesi için bir fırsat sağlayacağını düşünmüştü. Mefiboşet, Saul'ün evinden tahtın tek varisiydi. Siva, hayali hikayesini anlatarak Mefiboşet'in malı mülkünden bir şeyler edinmeyi ummaktaydı. 2. Samuel 16. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında Kral Davut, Bahurim'e vardığında Saul ailesinin geldiği boydan Gera oğlu Şime adında biri lanetler okuyarak ortaya çıktı. Bütün askerler ve koruyucular Kral Davut'un sağında solunda olmasına karşın Şime Davut'la askerlerini taşlıyordu. Şime lanetler okuyarak çekil git ey eli kanlı alçak adam diyordu. Rab yerine kral olduğun Saul ailesinin dökülen kanlarının karşılığını sana verdi. Rab krallığı oğlun Avşolom'a verdi. Sen eli kanlı bir adam olduğun için bu yıkıma uğradın diyor. Şimi'nin Davut'a söylediklerinde gerçek payı vardır. Davut eli kanlı bir adamdı ve üzerine yargı gelmekteydi ve bu kesindi. 2. Samuel 16. bölüm 9. ayette Seruya oğlu Avişay krala bu ölü köpek neden efendim krala lanet okusun dedi. İzin ver de gidip başını uçurayım. Davut'un adamlarından biri olan Avişay bu adamı sonsuza dek susturmaktan yanaydı. Şimi'nin söylediklerine Davut'un yanıtına dikkat edin. 2. Samuel 16. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ama kral bu sizin işiniz değil ey Seruya oğulları dedi. Rab ona Davut'a lanet oku dediği için lanet okuyorsa kim bunu neden yapıyorsun diye sorabilir. Sonra Davut Avişay'la askerlerine öz oğlum beni öldürmeye çalışırken şu Benyaminli'nin yaptığına şaşmamalı dedi. Bırakın onu lanet okusun çünkü ona böyle yapmasını Rab buyurmuştur. Davut dışarıda olan bu kişinin bana lanet etmesine aldırmıyorum. Ondan öc almak istemiyorum diyor. Başıma gelmiş olan şey Tanrı'nın bir laneti. Beni rahatsız eden, bana karşı olan isyana önderlik eden kişinin kendi oğlum Avşolom'un olmasıdır diyordu. Davut'un Yeruşalim'den kaçtığını gördük. Şimdi yine Yeruşalim'deyiz ve Huşay'ın Avşolom'a hizmet etmeye gönüllü olduğunu bildirişini görüyoruz. 2. Samuel 16. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında Avşolom'la İsrail halkı Yeruşalim'e girmişlerdi. Ahitofel de Avşolom'la birlikteydi. Davut'un dostu arklı Huşay Avşolom'un yanına varınca yaşasın kral, yaşasın kral diye bağırdı. Avşolom Huşay'a dostuna bağlılığın bu mu? Neden dostunla gitmedin diye sordu. Avşolom babasının bu kadar güvendiği bir dostunun onunla birlikte sürgüne gitmeyişine şaşırmıştır. 2. Samuel 16. bölüm 18 ve 19. ayetlerde Huşay hayır diye yanıtladı. Ben Rabbin bu halkın ve bütün İsraillerin seçtiği kişiden yana olacağım. Onun yanında kalacağım. Üstelik Davut oğlu Avşolom'dan başka kime hizmet edeceğim? Babana nasıl hizmet ettiysem sana da öyle hizmet edeceğim. Huşay gizliden gizliye Davut için casusluk yapmayı planladığı halde Tanrı'nın ve halkın seçtiği kişinin kendisinin hizmet edeceği kişi olduğunu söylemektedir. 2. Samuel 16. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında Avşolom Ahitofel'e ne yapmalıyız bize öğüt ver dedi. Ahitofel babanın saraya bakmak için bıraktığı cariyelerle yat diye karşılık verdi. Böylece bütün İsrail babanın nefretini kazandığını duyacak ve seni destekleyenlerin tümü kendilerini daha da güçlenmiş bulacaklar. Sarayın damında Avşalom için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsraillerin gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi. Ahitofel Avşalom'a çok mekruh bir şey yapmasını öğütlemişti ancak bunun İsrail için çok büyük bir anlamı vardı. Avşalom'un hareketi Davut'un haklarının sona erdiğini ve sahip olduğu her şeyin şimdi oğluna ait olduğunu gösteren kaba ve çirkin bir bildiriydi. 2. Samuel 16. bölüm 23. ayette o günlerde Ahitofel'in verdiği öğüt Tanrı sözünü ileten bir adamınki gibiydi. Davut da Avşalom da onun öğüdünü öyle kabul ederlerdi diye yazıyor. Ahitofel'in sözüne tıpkı Tanrı'nın bir buyruğuymuş gibi sorgusuz sualsiz itaat edilmişti. Avşalom Rabbin Davut'a söylediği şeyi yerine getirmişti. Rab şöyle diyor: "Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpe gündüz karılarının koyuna girecek. Evet, sen o işi gizlice yaptın ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpe gündüz yapacağım." Şimdi Davut'u yine mağaralarda yeraltı kavuklarında görüyoruz. Ne yapacaktır? Avşalom Davut'un güçlerine karşı zafer kazanacaktır. Ancak Davut eski bir savaşçıdır ve nasıl savaşacağını bilir. Avşalom babasına karşı savaş açarak çok tehlikeli bir iş yapmaktadır. İşin acıklı yanı Davut'un onu çok sevmesi ve kurtarmak istemesidir. Bunlar Davut için zor günlerdi. Eminim artık yürekleriniz ona karşı anlayış ve sempatiyle dolup taşıyordur ama Davut şikayet edip sızlanmıyor. Tanrı'yla iyi bir ilişki içinde olduğumu bildiğim sürece üzerime gelen bu yükleri taşırım diyor. Dostum, Davut büyük bir adamdı. Büyük bir günah işlemişti ama üzerinde bir tek hata olan muhteşem güzellikte bir heykel gibiydi. Günümüzde birçok Mesih inanlısı da böyledir. Hiçbir kusuru olmayan bir inanlıya hiç rastladınız mı? Her birimizin hayatlarımızda kusurlar vardır. Bu kusurlardan ötürü bizleri atmadığı için Tanrı'ya şükürler olsun.